Ayrım 13. Beş peşe. Sayfa 151. Elinde üç kişilik bir su bardağı, içeri girdiğinde Zehra hala oturmamıştı. Hala pencereden dışarı bakıyordu. "Bir tuhaflık var bugün bu kızda," dedi Rıdvan içinden, sanki misafir gibi. Bir şey söylemeden Zehra'ya doğru ilerledi. Çıplak ayakları uzun tüylü halının üzerinde ses çıkarmıyordu. Yandan bardağı uzattı kıza. Yakınlık gösterecek, daha farklı bir sunuşa cesaret edememişti. Zehra, gözlerini boğazın ortasında ağır ağır giden şehir atları vapurundan ayırmadan bardağı aldı. Büyüklüğünü yadırgamadı. Sonuna kadar içmeye niyetli, tepesine dikti iki eliyle birden. Rıdvan, kızın gırtlağının hareketlerini izledi, sular aşağıya doğru inerken. Bir iki damla su, bardağın kenarından çenesine, oradan kısa kollu beyaz gömleğine damladı. Oralı olmadı Zehra, boş bardağı geri verirken. "Oh," dedi, reklamlarda markalı su içen insanlar gibi. "Yanıyorsun," dedi Rıdvan bardağı geri aldığında. "Bir tane daha." "Teşekkür ederim," dedi Zehra. "İyi geldi ama, istemem." Rıdvan bir adım attı Zehra'ya doğru, boş bardak elinde. "Neyin var bugün?" dedi her zamankinden alçak bir sesle. Zehra Rıdvan'a döndü, söyleyeceği şeyin önemini anlayıp anlamayacağından emin değilmiş gibi baktı. "Annemin mezarına gitmek istiyorum," dedi. Aklına gelen ilk düşünceyi söylemeye cesaret edemedi Rıdvan. "Ah, çiçekler," dedi, durumu algıladığını belli etmek istercesine. Zehra çiçeklere biraz daha sarıldı. "O günden beri hiç gitmedim," dedi. Hala denize bakıyordu. Eliyle çenesindeki ıslaklığı sildi. Rıdvan, Zehra'nın gözlerinde de ıslaklık olup olmadığını merak etti. Çaktırmadan baktı. Yoktu. Elindeki bardağı çalışma masasının üstüne koymak istiyordu ama kendini tuttu. "Herkes birilerinden yardım almaya uğraşıyor," dedi içinden. "Ölü ya da diri. Ama ölüler karşılığında bir şey istemezler," dedi kendi kendine. "Büyük şeyler istemezler." "Seninle gelmemi ister misin?" dedi. Zehra dönüp Rıdvan'ın gözlerine baktı. Evet, ıslaklık yoktu o gözlerde. Başka bir şey vardı. "Buraya bunu istemek için gelmiştim senden," dedi yumuşak bir sesle. "Yanımda ol diyecektim ama..." "Vazgeçtin," dedi Rıdvan. "İnsanın orada yalnız olması gerektiğini düşünüyorum şimdi," dedi Zehra. "Nasıl istersen," dedi Rıdvan. Birden içinin zincirli kuyuya gitmek zorunda kalmadığı için rahatladığını fark edince kendisinden nefret eder gibi oldu. Bir gayret konuştu. "İstersen seni götürürüm mezarlığa," dedi. "İçeri girmem, kapıda beklerim." "Yok," dedi Zehra. "Yalnız tepmem gerekir o yolu." "Kendine fazla eziyet etme," dedi Rıdvan. "Eziyet sayılmaz," dedi Zehra. "Bir çeşit borç ödemek sanki, bir tür diyet." "Sen o borcu yıllardır ödüyorsun," dedi Rıdvan. Biraz daha yaklaştı kıza, elini omzuna atmaya cesaret edemedi ama. "Bu hakkı tepmekle doğru mu yapıyorum?" diye düşündü 863. kez. "Ah," dedi Zehra, "bir yazarla konuştuğumu unuttum yine." "Ne alakası var yazarlıkla? Büyük laflar etmez mi yazarlar?" "Bazen," dedi Rıdvan, "bazen de salakça konuşurlar, bazen de salakça şeyler yaparlar," dedi içinden. "Ah, benim salak yazarım," dedi Zehra, dönüp Rıdvan'ın çenesini okşadı. Rıdvan umutlandı. "Gel otur bir kahve yapayım," dedi. "Ya da içecek başka bir şey vereyim." Zehra elinde çiçeklerle hızla döndü, aklındakileri unutmak istercesine kütüphanenin raflarında hızla gezdirdi bakışlarını. Sonra çalışma masasının önüne geldi. "Tamam, anladık bitmedi ama ilerliyor mu?" dedi. "Şöyle böyle," dedi Rıdvan. Sesinde gereğinden çok umutsuzluk vurgusu varmış gibi geldi kendisine. Hoşuna gitmedi bu. Zehra yardımsever bir arkadaş gibi konuştu. Fazla yardımsever bir arkadaş. "Vazgeçmek istiyorsan geçebilirsin," dedi. "Benim için sorun değil." "Bu beni rahatlatmıyor," dedi Rıdvan içinden. "Takıldığım temel bir mesele var," dedi kendisini toparlamaya çalışarak. "Bir türlü ilerleyemiyorum. Daha temel kurguyu bile çözemedim. Nedeni de çok komik." Zehra, Rıdvan konuşmaya devam etsin diye yüzüne baktı. Rıdvan, söyleyeceği şeyden utanıyormuş gibi kıvrandı. "Uykum geliyor," dedi. "Ne?" dedi Zehra. "Çalışmaya her oturuşumda uykum geliyor," dedi Rıdvan. "Daha iki cümle yazamadan gözüm yatakta." Durumu kurtarmak için ekledi. "Sen de yoksun." Zehra gülmedi. "Tüh," dedi Rıdvan içinden. "İçinde olduğum asıl, asıl bok çukurunu söylesem ne halt edecektim," dedi kendi kendine. "Uyu sen de," dedi Zehra. "Uyuyorum," dedi Rıdvan. Ama uyanıp bilgisayarın başına geçince 2 dakikada yeniden, "Daha önce böyle bir şey olduğunu duymamıştım senden," dedi Zehra. "Olmuyordu ki," dedi Rıdvan. "Kötü," dedi Zehra. "Kötü ki ne kötü," dedi Rıdvan. Zehra elindeki çiçekleri laptopun sol tarafındaki boşluğa bıraktı, gidip sallanan koltuğa oturdu. "Hala misafir gibi," dedi Rıdvan içinden. "Odasında ne güzel vazoları var halbuki. Kocaman, içine dünyalar kadar çiçek alan." "Bir çare düşündün mü?" dedi Zehra. "Biraz ara versen, alıp aletini bir yerlere gitsen." Rıdvan güldü. "Evet, bir çare buldum," dedi kendi kendine. Bulduğu çareyi unutmak, hiç hatırlamamak ister gibi başını iki yana salladı şiddetle. "Bir bu eksikti," dedi. "Nimetlerin bodrumdaki devre mülküne gideyim, laptopumu koltuğumun altına alıp. Ne o, yazar çalışmaya gitti bodruma. Sonra ne yaptın, ilerledin mi?" "Uyudum valla." "Uyumazsın canım," dedi Zehra. "Kızlar mızlar, Zuhal muhal." "Zuhal sensin dedim ya." "Evet," dedi Zehra, isimleri birbirinin ardından hatırlamak için zamana ihtiyacı olmadan sıraladı. "Ofelia, Antigone, Irina, Hedwig, bir de Zuhal olsun listede. Ne fark eder?" Rıdvan sallanan koltuğun kenarına yere çöktü. Zehra'nın sağ bacağının çiçekli uzun eteği gerginleştirdiği nokta tam yüzünün kenarına geliyordu. Kafasını dayamak geldiyse de içinden kendini tuttu. "Gevşeyelim biraz, olur mu?" dedi yüzünü yukarı kaldırıp. "İkimiz de gerginiz galiba sabah sabah." "Doğru," dedi Zehra. "Gerginim çok. Ne oldu bilmiyorum bana. Sınavlar, şu, bu, Fırat." "Aha, Fırat," dedi Rıdvan. Oturduğu yerde kasıldı. Fırat isminin saf bir nehir olarak söz konusu edilmediğinin bilincindeymiş gibi konuşmaya gayret etti. "Ne olmuş?" dedi Zehra tepesinden. "Kim bu Fırat demem gerekir," dedi kendi kendine Rıdvan. "Ne bileyim ne olmuş," dedi. "Ondan söz eden sensin. Kim bu Fırat?" "Acayip bir çocuk," dedi Zehra. "Yeni tanıştım." "Dünya acayip çocuklarla dolu," dedi Rıdvan. "O acayip çocuk bir ara kapını çalabilir," dedi Zehra. "Söylemedi deme." "Seni benden istemeye mi gelecek?" diye güldü Rıdvan. Tehlikeli bir soru sorduğunu bilmesine karşın espri yapmaktan kendisini alamamıştı. Kafasını kaldırıp Zehra'nın yüzüne baktı, tepkisini görmek için. Zehra soruyu duymamış gibi yaptı. "Annemin nasıl öldüğünü bildiğini iddia ediyor," dedi. Ayağa fırlamak istedi, yapamadı. Dizlerinin üzerine çöktü. Bir eliyle yerden destek alarak Zehra'nın yüzüne baktı. "Nereden biliyormuş?" dedi sonra. Asıl sorması gereken sorunun bu olmadığını biliyormuş gibi konuşmuştu. "Kim oluyor bu Fırat?" "Bilmiyorum nereden bildiğini," dedi Zehra. "Çok emin konuştu ama. Filmlerde olur ya, karanlıklardan bir adam çıkar gelir, Paris'i vardır, senden önce evine girmiştir. Sen odaya girince sehpanın üzerindeki lambayı yakar. Bilmediği şey yoktur. Adamın evine girmesi dünyanın en doğal şeyiymiş gibi oturur konuşursun onun gibi." "Allah Allah," dedi Rıdvan. Gerçek bir hayret vardı içinde. "Üstelik hani yanında bir zarf falan vardır adamın, kapalı bir zarf. Yıllar öncesinden yazılıp mühürlenmiş. Önüne koyar. Zarfı açıp açmamak sana kalmıştır. Açarsan ne olacağını, açmazsan ne olacağını bilemezsin." "Sen açmadın ama zarfı, anladığım kadarıyla," dedi Rıdvan. "Karar vermek için bir gün süre istedim," dedi Zehra. "Verdi mi?" dedi Rıdvan. "Daha 3 hafta buradayım," dedi. "Yani gidecek," dedi Rıdvan. "Avusturya'da yaşıyormuş. Anneannemin arkadaşının oğlu. Doğum günüm için çay davetinde onlar da vardı." "Bayağı hızlı samimi olmuşsunuz," dedi Rıdvan. Sesine kendisini küçük düşürecek bir kıskançlık vurgusu vermemeye çalışmıştı bilinçle. Başarılı olup olmadığını bilemiyordu ama. Zehra alınmadı. "Köşkten kaçınca yemek yedik," dedi. "O kadar." "Budaya gelmeme nedenin de açığa çıktı böylece," dedi Rıdvan. "Açık sözlülüğün için teşekkür ederim." "Hayatımda bir yemekte bu kadar çok yorulduğumu hatırlamıyorum," dedi Zehra. "Çok geveze. Açık söylemek gerekirse oldukça da zeki." Rıdvan özür dilemedi beni ektiği için, dedi içinden. Kendini tutmaya çalıştı ama başaramadı. Yakışıklı mı bari, dedi. Çok, dedi Zehra. İyi bari, dedi Rıdvan. Zengindir de. Bildin, dedi Zehra. En sinir olduğum yanı da bu. Zengin olmaktan utanmaz bir hali var. Yanında iki tane manken vardı. Oğlanın ağzının içine bakıyorlardı, bir yerlere götürsün diye. Yemekte mi, köşkte mi, diye sordu Rıdvan. Remzi Kitabevi'nin kafesinde, dedi Zehra. Ardından gelecek soruyu tahmin edermiş gibi söylemişti bunu. Rıdvan onu yanıltmadı. Bayağı gezmişsiniz, dedi. Sen Fırat'tan daha yorucu olmaya başladın şimdi, dedi Zehra. Anneannemin ısmarladığı şeyleri almaya uğramıştım Sacide'ye. Elimdeki paketler düşünce yardım etti. Kafeye sürükledi beni sonra. Kızlarla orada oturuyormuş. Dedi Rıdvan. Tam Türk filmi buluşması. Tesadüfe bak. Türk filmi buluşması yalnızca Türk filmlerinde olur, dedi kendi kendine. Türk olan her şeyden nefret ediyor, dedi Zehra, dudağını bükerek. Hiç olmazsa oradan bir puan kazandı, dedi Rıdvan. Beni tanıştıracak mısın? Bilmem, dedi Zehra. Yanıtımı yalnız bildirme gerekir en azından. Öyle değil mi? Ben olsam baş başa sözcüğünü seçerdim burada, dedi Rıdvan düşünceli bir sesle. Annene onun için mi gidecektin, diye ekledi sonra. Zarfı açıp açmamak kararı konusunda sana yardım etsin diye. Herhalde, dedi Zehra. Ama buraya gelince bunun saçma bir şey olduğunu anladım birden. Yazarların hayatın derin anlamlarını açığa çıkarmak gibi bir işlevleri var diyenler haklıymış desene, dedi Rıdvan. Dalga geçme, dedi Zehra. Düşündükçe kafam daha çok bozuluyor. Üstelik bela sana da sıçrayabilir. Doğru, dedi Rıdvan kendi kendine. Belanın kime sıçrayacağı belli olmaz. Nasıl, dedi. Ben öğrenmek istemezsem gelip sana söyleyecekmiş, dedi Zehra. Rıdvan düşündü. Take it as it comes, dedi kendi kendine. Ortalama bir cevap vermenin daha uygun olacağına karar verdi. Haftalardır ilerleyemediğime bakılırsa iyi bir fikir olabilir bu, dedi. Salaksın sen, dedi Zehra. Salaksın sen. Hayatımıza girmeye çalıştığını anlamıyor musun? Neyi anlayıp neyi anlamadığının yüzüne yansımamasına çalıştı Rıdvan. Daha çok senin hayatına girmeye çalışıyor gibi, dedi. Ya da çoktan girmiş. Sen şu romanı yazmaya kalkmasaydın bunların hiçbiri olmayacaktı, dedi Zehra. Ne kadar doğru, dedi Rıdvan içinden. Adam sana kafayı takmışsa nasıl olsa başka bir yol bulurdu, dedi sonra. Zehra bu fikir hoşuna gitmiş gibi kıkırdadı. Elini Rıdvan'ın saçlarına götürdü, çocuk kafası okşuyormuş gibi okşadı. Mırr, dedi Rıdvan. Zehra bir kere daha okşadı. Rıdvan'ın canı aniden sigara içmek istedi. Hayatında istemediği kadar çok. Bilgisayarının başında çalışırken istemediği kadar çok. Seviştikten sonra istemediği kadar çok. Canı çok sigara istedi ama kımıldamadı yerinden, kımıldayamadı. İkisi de sessiz kaldılar bir süre. Zehra, Rıdvan'ın saçlarını okşamaya devam ediyordu. Rıdvan, içinden gelen ayağa kalkmak, sigara almak, yakmak, pencereden dışarı bakmak ve dumanı burun deliklerinden hırsla salmak duygularını bastırmaya çalıştı. Böyle iyiydi. Saçlarının Zehra tarafından okşanması iyiydi. Bakalım daha ne kadar okşayacaktı. Kafasını öne arkaya kımıldattı Zehra'nın parmaklarının altında. Fırat, Yılmaz Güney'in filmlerinden birindeki kahramanın adıydı Fırat. İyi bir isimdi. Romantik nehir çağrışımları bir yana, iki heceli, kişilik sahibi, sesli harflerden oluşmuş bir isimdi. Kitaplarında şimdiye kadar hiç Fırat olmayışına hayıflandı. Olsa iyi olurdu. Yakışırdı bir romana. Şahane kötü adam ismi olurdu. Yılmaz Güney filmin esas oğlanıydı. Ama şahane bir kötü adam ismi olurdu Fırat. Şahane bir soyadı bulunursa daha iyi olurdu. Fırat'a şahane bir soyadı bulunabilirdi. Soyadı ne olabilirdi Fırat'ın? Fırat Şahin, Fırat Atmaca, Fırat Şimşek. Rıdvan saçmalama, dedi kendi kendisine. Kafasını sertçe iki yana doğru sallayarak Fırat'a soyadı bulma çabasını kovmaya çalıştı kafasından. Sırası değil. Zehra Rıdvan'ın başını okşamayı kesti. Mırr, dedi yeniden Rıdvan. İstemiyorsun sandım, dedi Zehra. Mırr, dedi bir kere daha Rıdvan. Zehra elini Rıdvan'ın saçlarının arasından bir kere daha geçirdi. İsteksiz gibiydi sanki bu sefer. Sihir bozuldu dedi Rıdvan içinden. Kahve istemediğinden emin misin dedi kafasını kaldırıp. İçindeki sigara isteği yeniden baş göstermişti. Hayır dedi Zehra. Midem çok iyi değil. Üşütmüşsündür dedi Rıdvan. Ada çayı yapayım istersen. Poşette var. İstemem dedi Zehra. Rıdvan elini yere dayayıp kalkmaya çalıştı. Deminden beri altında kalan sol bacağı uyuşmuştu. Zorlukla başarabildi. Hafif sekerek çalışma masasına doğru yürüdü. Paketten bir sigara aldı, yaktı. Pencerenin yanına doğru yürüdü. Burnundan Yılmaz Güney'in Filiz Akın'la derin mevzuları konuşurken yaptığı gibi saldı dumanları. Dumanlar büyük odanın içinde salındı. Hoşuna gitti bu Rıdvan'ın. Zehra birden elini ağzına tutarak kalktı sallanan koltuktan, eteğinin izin verdiği kadar hızla fırladı, çıktı odadan. Rıdvan Zehra'nın arkasından baktı. Ne oluyor bu kıza dedi içinden. Fırat çok etkilemiş bu kızı diye düşündü. Sonra aklına geldi. Daha tuhaf, daha geçerli bir nedeni olabileceği fırlayışının. Kafasını iki yana doğru sallayarak sigarasını söndürdü çalışma masasındaki kül tablasında. İhtiyaç olacağını hissetmiş gibi kül tablasının yanında duran üç kişilik bardağı aldı. Kapalı banyo kapısının ardından ne anlama geldiğini bildiği sesler geliyordu. İyi misin? Dedi kapının arkasından. Kapı tam kapalı değildi, aralıktı. Zehra'nın sesi net geldi arkadan. İyiyim, iyiyim. Yardım ister misin? Yok, iyiyim. Merak edilecek bir şey yok. Çıkıyorum. Rıdvan elinde bardak mutfağa gitti, buzdolabından suyu çıkardı. Yarısına kadar doldurduğu bardağı kendisi içti, sonra yeniden doldurdu. Zehra banyonun kapısındaydı buluştuklarında. Yüzünü yıkamış olduğu kenarda köşede kalan ıslaklıklardan belliydi. Sanki biraz daha güzelleşmiş gibi geldi Rıdvan'a. Hani seviştikten sonra gelen güzellikten. Rıdvan'ın içini tarif edemediği bir acı kapladı. Teşekkür ederim dedi Zehra elindeki bardağa neredeyse saldırıp. Rıdvan Zehra'nın suyu içişini seyretti. Bu sefer çenesinden aşağı sular damlamadı gömleğine. İyi misin dedi bir kez daha. Sorunun haysiyetinin sordukça azaldığını düşündü içinden. Midem kötü, burnum kokulara hassaslaştı dedi Zehra. Birkaç gündür böyle. Hamile misin diye sormak geldi Rıdvan'ın içinden ama sormadı. Tamam, sigara içmem bir daha yanında dedi hafifçe gülümseyerek. Geçer dedi Zehra. Rıdvan'ın gözünde bir kadın hastalıkları uzmanının bekleme odası canlandı. Karnı burnunda iki kadın daha vardı odada, Zuhal'den başka. Bir de annesinin yanında mahcup bir kız. Hamile kadınlar durumlarına ilişkin koyu bir muhabbete girmişlerken Zuhal'e mahcup kızın ağzını bıçak açmıyordu. Hamile kadınlar durumlarına ilişkin koyu bir muhabbete girmişlerken Zuhal'le mahcup kızın ağzını bıçak açmıyordu. Anne Zuhal'in yanında kızından daha mahcup duran bir erkekle kürtajı ayarlamak için geldiğini kestirmiş, adet kanamaları geçken kızının durumundan gurur duyuyormuş gibi başı yukarıda bekliyordu sıralarını. Zuhal'in birlikte geldiği adam duvardaki hamile kadın vücudu kesidini inceliyordu. Kadını kendi annesine benzetti. Adamın yüzü bulanıktı. Herhangi birisine benzetilecek kadar ayrıntı göremedi Rıdvan. Fırat'a mı benziyordu, kendisine mi karar veremedi. Başını iki yana salladı, kafasındaki görüntüden kurtulabilmek için. Yoksa Zuhal değil, Zuhal'in annesi miydi diye sordu kendi kendine. İstersen uzan biraz, dedi Zehra'ya. Aklına bu öneri gelebildiği için sevindi. Yok, uzanmayayım, dedi Zehra. Günlerdir 16 saat kesintisiz uyusam diye içim içimi yiyor, beceremedim bir türlü. Yalandan uzanıp düşlerime haksızlık etmek istemiyorum. Git odana, adam gibi uyu, dedi Rıdvan. Gürültü etmem. O zaman da göreceğim düşlerden korkuyorum galiba, dedi Zehra. Akşama ne yemek yapacağını söyler gibi doğal vurgularla. Düşlerimiz, dedi Rıdvan. Kızın kolunu incitmemek ister gibi nazikçe tutup büyük odaya doğru yönlendirdi boştaki eliyle. Cümlesini bitirmedi. Bitirmek istese ne diyeceğini çok iyi bilemeyecekmiş gibi geldi içinden. Ne olmuş düşlerimize dedi Zehra tam kapının önünde. kolunu çekti, sesi biraz hırçınlaşmış gibiydi. ''Ne bileyim düşlerimize ne oldu?'' dedi Rıdvan, kocaman bardak elinde. ''Çoktandır düşlerimiz hakkında konuşmuyoruz birbirimizle. Ne ben anlatıyorum sana, ne sen bana.'' ''Büyüyoruz belki,'' dedi Zehra. ''Büyüyünce insanın düşlerinden daha çok mu korkar?'' diye sordu Rıdvan. Gözü çalışma masasının üzerindeki kapalı laptopa kaymıştı istemeden. ''Bu soruyu sormak için çok yaşlısın,'' dedi Zehra. ''Doğru,'' dedi Rıdvan. ''Belki de yeterince büyümedim daha,'' dedi içinden. Zehra, Rıdvan'ın yanından geçti, çalışma masasının önündeki döner büro koltuğuna oturdu. Ayakları ile çevirdi koltuğu. Tam bir tur attı çalışma masasının önünde. Sonra sırtı Rıdvan'a dönük durdurdu kendini. Yalnızca birisinin içinde kartlar olan kutucuklara baktı. Elini karta götürür gibi yaptı, vazgeçti sonra. ''Gerçek mi daha gerçek olacak annemle ilgili, kurmaca mı bilemiyorum.'' dedi. ''Bazen bilmek istiyorum, bazen istemiyorum. Kendi kurduklarım bana doğru gelmiyor. Senin kurduklarını okumadım daha. Babamın sessizliğinde gerçek mi var, kurmaca mı bilmiyorum. Ama peşimi bırakmıyor bir türlü. Neye karar vereceğimi bilemiyorum.'' Döner koltuğu bir sağa bir sola ağır ağır hareket ettirmişti konuşurken. Rıdvan izlemekten yorulduğunu hissetti. ''Keşke yardım edebilsem bu kıza,'' dedi içinden. ''Fırat'a vereceğin cevabın ne olması gerektiğini bana sormuyorsun herhalde,'' dedi. ''Sorsam ne derdin?'' dedi Zehra. Koltuğu hareket ettirmeyi kesmişti birden. ''Sorsa ne derdin, sorsa ne derdin, sorsa ne derdin?'' diye tekrarladı içinden Rıdvan. Derin bir nefes aldı konuşmaya başlamadan önce. ''Tanrım ne zor soru bu,'' diye düşündü. Bu kitaba başlamadan önce vereceğim cevapla şimdi vereceğim cevabın çok farklı olacağını söylemekle yetinirim, dedi. Sonra ekledi. Kitaplarımdaki insanlar bile böyle konuşmuyor. Ne cümleydi be? Senin kurgun ne olacak annem hakkında? Karar veremedin hala, öyle mi? Dedi Zehra. Sırtı hala dönüktü Rıdvan'a. Karar vermiş olsam uykum gelir miydi ekranın karşısında? Dedi Rıdvan. ''İhtimalleri birlikte gözden geçirmemizi ister misin?'' dedi Zehra. Elleriyle laptopun kenarını okşuyordu. Başı önüne eğikti. Rıdvan'ın beyninin içinde bir orkestra şefi değneğini hızla aşağı indirdi bir anda. Vurmalılar, nefesliler, yaylılar bir anda adını çıkaramadığı bir senfoninin en uyandırıcı notalarını bir arada çaldılar. Sonra temel melodiyi geliştirmeye başladılar daha ağır bir ritimle. Rıdvan'ın kafası laptopun hesap makinesi kadar hızla çalıştı. ''Bugün önemli bir gün olabilir.'' dedi kendi kendine. ''Önemli bir gün. Bir şeylerin yeniden başlayabileceği bir gün. Bir şeylerin asla yeniden başlayamayacak kesinlikte bitebileceği bir gün. Yalanların sona ereceği, hesaplaşmaların altına iki kalın çizgi çekileceği bir gün.'' Kitabın kapaktan sonraki 7. sayfasına koyacağı cümleyi değiştirecek bir gün. Biterse. ''Fırat'la konuşmaya hazırlıklı gitmek istiyorsun anlaşılan,'' dedi. Sözler ağzından çıktığı an pişman oldu bunu söylediğine. ''Bunu söylemek istemiyordum,'' dedi kendi kendine. Zehra ayaklarıyla döndürdü kendini, yüz yüze gelmek istiyordu sanki. ''Sevgilime yardım etmek istiyorum,'' dedi. ''Sevgilimden yardım almak istiyorum.'' Kafasını kaldırmıştı. Rıdvan'ın gözlerine bakıyordu. Bir eli çiçeklerde, öteki eli laptopta değildi artık. Dizlerinin üzerine bırakmıştı ikisini de. Rıdvan, Zehra'nın gözlerinde kararlılık, meydan okuma, yardım çağrısı, öfke, çaresizlik, korku ve şefkat gördü karmakarışık. Kafasının içinde çalan orkestra çalışmaya ara vermişti. Bir flüt duyuluyordu bir kenarda, kesik kesik. Rıdvan, önünde beliren bu kurtuluş ihtimaline bu kadar sarılmak doğru mu diye düşündü. İşe yarar mı? Yaramazsa dönüşü olmayan bir uçuruma düşer miyim? Düşer miyiz beraber? Kızı da benimle birlikte alıp gitmek doğru mu aşağılara doğru? Daha çok üzmez mi seni konuyla ilgili konuşmak, dedi. Üzüldüm üzüleceğim kadar, dedi Zehra. Bundan sonra da üzülmeye devam edeceğim belli. Belki hepsi birden üstüme gelirse, her şeyle bir seansta hesaplaşırsam daha iyi olur. 13. ayrımın sonu sayfa 163.